Ayrım 20 sayfa 208 Ultimatum Anders de la Motte. Köhne ofis bloku bir araba hurdalığıyla paslı levhaya bakılırsa bir zamanlar bir toptan sebzeciye ait olan başka bir terk edilmiş binanın yanındaydı. Sollentuna'nın kenar mahallelerinde küçük sanayi sitesindeki mülklerin en az yarısı boştu ve girişteki büyükçe cilalı işaretler bölgenin birkaç yıl içinde konutlarla doldurulacağını ilan etmekteydi. Julia merdivenlerden Amante'yi takip etti. Duvarların boyası dökülüyor ve merdiven boşluğunun tümü rutubet kokuyordu. Arkadaşım bu yeri nereden biliyor? İflas ve boşanmalarda gizlenmiş yatırımların izini sürmesi için avukatlara yardım ediyor. Çelik kasalar, arabalar, yatlar, makineler, mülkler, her ne olursa, her ne bulursa üzerinden komisyon alıyor. Ve şimdi de Frank Hunter'ın saklandığı yeri buldu, öyle mi? Julia ikna olmamıştı ama Amante'nin vücut dilindeki bir şey ona daha iyi bir cevap alamayacağını söylüyordu. Onu şimdi göreceğiz değil mi? Üç kapının olduğu bir düzlüğe çıkmışlardı. İkisinin üzerinde üstü çizili işletme isimleri vardı. Ancak üçüncüsü tamamen isimsizdi. Amante bir anahtarlık çıkarıp anahtarlardan birini denedi. Ne o ne de ikincisi uydu. Ama üçüncüsü kilide girdi ve kapı açıldı. Julia anahtarlığı nereden bulduğunu sormak üzere ağzını açmıştı ki Amante ondan önce davranıp eliyle bir jest yaparak onu susturdu. Sorma ki ben de yalan söylemek zorunda kalmayayım. Julia tüm bunların ne kadara patladığını merak ediyordu. Muhtemelen çoktu. Ancak para Amante için sorun değil gibiydi. Bugün daha iyi görünüyordu. En azından duş almış ve kıyafetlerini değiştirmişti. Ofis tek bir oda, ufak bir mutfak alanı ve banyodan oluşuyordu. Jalüziler aşağı indirilmişti ve oda havasız kalmıştı. Duvarlardan birinde tepesinde bir uyku tulubu duran bir kamp yatağı dayalıydı. Odanın ortasında iki ahşap sandalye, ufak bir kamp masası ve bir kamera tripodu duruyordu. Masanın üstündeki dizüstü bilgisayarın adaptörü prizden çekilmiş halde yerdeydi. Adam minimalist olmalı. Julia sesine ne kadar gergin tınladığını fark etti. Burada olmamalıydı elbette. Ulusal Suçlar Biriminde Ebu Hamza cinayeti soruşturması ve Atıf Kassap avında olmalıydı. Ama personala yeteneklerini masa başı işlerinde ziyan etmesinde ısrar ediyordu ve Julia da buraya gelme isteğine karşı koyamamıştı. Burası doğru yer miydi? Gözleriyle görecekti. Ne dersin dedi Amante. Julia cevap vermedi. Bunun yerine banyo kapısını açtı. Klozet haznesinin tepesinde bir ilk yardım çantası buldu. Açtı ve birçok gazlı bez rulosunun, bir yara bandı kutusunun ve yarım şişe dezenfektanın kullanılmış olduğunu gördü. Şilteye gidip uyku tulumunu açtığında tulumun dibine doğru paslı kırmızı lekeler fark etti. Burada uyuyan kişinin bacağı yaralıymış, muhtemelen dizden aşağısında. Eski Frank'ın topalladığını söylüyordu değil mi dedi Amante. Julia doğruldu ve birkaç saniye konuşmadan durdu. Doğru yoldayız değil mi diye ekledi Amante. Bir güvenlik şeridi çekelim mi? Adli tıp birimi gelip ipucu arayabilir böylece. Julia cevap vermedi. Hala emin değildi. Amante'nin haklı olduğu yerler vardı. Sıradan bir cinayet dosyasında bu şekilde devam ederlerdi. Ama bu dosya normallikten alabildiğine uzaktı. Ne için ipucu dedi? Sarac elbette burada parçalara ayrılmamış. Aslında Sarac'ın buraya ayak bastığına dair hiçbir şey göremiyorum. Yine de adli tıp birimini çağıralım mı? Parmak izi arayabilirler. Bunu yaparsak personla konuşmak zorunda kalırım. Tüm kuralları çiğnemeye devam ettiğimizi söylerim. Kaynağım tek kelime etmememi söylediği halde Sarac'ın firarının gizlendiğini bildiğimizi açık ederim. Bunu yalnızca elle tutulur bir şey bulursak yapacağım. Yanlış yorumlanamayacak ve bizi derhal eşya deposuna nakletmelerine sebep olmayacak bir şey. Julia eliyle temizleme hareketi yaptı. Burası yalnızca birilerinin uyuduğu köhne bir ofis dairesi. Person bunu böyle görecektir ve bu kesinlikle cumartesi öğleden sonrası incelemek için adli tıp birimindekileri göndereceği türden bir şey değil. Argümanın kulağı ne kadar cılız geldiğinin farkındaydı ancak Wallin haklıydı. Person'a bununla gidemezlerdi, kesin bir delil olmadan olmazdı. Belki de bilgisayar onlara bir şeyler söyleyebilirdi. Amante dizüstü bilgisayarı ve şarjını kurcalamaya başlamıştı. Adaptörü duvardaki prize sokmaya çalışıyordu. Julia küçük mutfak alanına gitti ve gidere baktı. Bir bardak ve bir tabak, ikisi de dikkatlice yıkanmıştı. Lavaboda yemeğin kalıntısı kalmamıştı, çöp tenekesi boştu ve buzdolabında küçük soya sosu paketleri dışında bir şey görünmüyordu. Son kullanma tarihli bir ürün yoktu. Onlara orada yaşayan kişiyle ilgili ipucu verecek hiçbir şey yoktu. Julia gözlerini kapattı ve zihnini boşaltmaya, odanın ritmini yakalamaya çalıştı. Ancak bu defa zor, her zamankinden çok daha zordu. Belki oda eskiden bir ofis olduğu, orada uyuyan kişi mekana asla sahiplenmediği içindi. Ya da Julia'yı rahatsız eden başka bir şeyler vardı. Amante yüksek sesle küfretti. Dizüstü bilgisayar şifre korumalı. Julia lavabonun üstündeki dolabı açtı. Bulduğu büzüşmüş plastik poşetin içinde bir şey vardı. Poşetin içeriğini dikkatlice gidere boşalttı. Neye baktığını algılaması biraz zaman aldı. Uyku hapları. Beyaz oval haplar, toplamda 25 tane. Zihninde yine sarracın sırıtışı belirdi. ''Buradaydın'' dedi biraz kısık sesle. ''Sen ve Frank Hunter bu odada buluştunuz.'' Ve bu defa Sarac'ın harap yüzünün ona kafa salladığından neredeyse emindi. 22. Bölüm. Hala onun düştüğünü görebiliyordu. Gözleri kocaman, ağzı açık. Sanki tüymüş gibi yer ile gök arasında asılı kalmış halde. Ve sonra onun tüy gibi olmayı bıraktığında çıkan sesi duydu. Boğuk, korkunç bir ses. Bir çarpıştan daha çok bir iç geçiriş. Kırılan bir şeylerin sesi, asla onarılamayacak bir şeyler. Sonra kafasının içindeki soğuk ses, gerekli bir fedakarlık. Ya o, ya sendin. Başka seçeneğin yoktu. Ses ancak bir çığlığa göğsünde yanan, ses tellerini parçalayan ve yatak odası duvarlarından yankılanan bir çığlığa dönüştüğünde Jesper Stenberg uyandı. Adam ön kapıyı içeriden açtı. Duvardaki küçük kutu biplemeye başladığında alarmı kapatmayı unuttuğunu fark etti. Polis arabalarından bir filo villaya doğru hücum etmeden önce 30 saniyesi vardı. Parmakları düğmelerin üzerinde kaydı ve biplemeyi susturmayı ikinci denemesinde başarabildi. Köpeği dışarı saldı, sabahlığını ilikledi ve yalın ayak araba yoluna çıktı. Kaldırım hala soğuktu fakat bu yakında değişecekti. Daha sabah saat 6 olsa bile gökyüzü parlak maviydi ve güneş ışığı o kadar kuvvetliydi ki Stenberg eliyle gözünü gölgelemek zorunda kaldı. Posta kutusundan pazar gazetelerini aldı ve Spaniel cinsi köpeğiyle beraber sessizce eve geri girdi. Carolina ve kızlar 8'den önce uyanmazlardı. Uyandıklarında aheste aheste mutfağa inip çocukların yaz tatili televizyonu programlarını izleyerek beraber kahvaltı edeceklerdi. Stenberg kendisi için de aynı şeyi diledi. Bir gece rüya görmeden uyuyabilseydi de bitkin beyni kendini toparlama fırsatı yakalayabilseydi. Ama bu nafile bir dilekti. Kabuslar geri dönmüşlerdi ve geçen kıştakilerden de kuvvetliydiler. Sophie Torning'in çıplak bedeni ard arda 4. gecedir ağır çekimde düşüp arabasının kaportasına çarpıyordu. Beyaz teni yüzlerce parça camla kesiliyor, gözlerindeki kırgın suçlayıcı bakışlar hemen Stenberg'in önünde duruyordu. Rüyada Sophie hala hayattaydı. Parçalanan ağzı hareket ediyor, kelimeler söylüyordu. ''Sen bittin Jesper, seni bitireceğim. Hem seni hem Carlos'u aileni bitireceğim.'' Sonra cam içe çöküyor ve Sophie'nin bedeni Stenberg'in üstüne düşüyordu. Elleri bacaklarına değiyordu. Keskin tırnakları kasıklarına saplanıyor, daha yukarılara ilerliyorlardı. Rüyadaki çığlık hala kafasının içinde yankılanmaktaydı. O kadar gerçek gelmişti ki Stenberg neredeyse kekremsi tadını boğazında alabiliyordu. Şarap soğutucusunun cam kapısında bir an yansımasını yakaladı. Saçı darmadağınıktı, hırpani görünüyordu ve gözlerinin altı torbalanmıştı. Pek de partiye taze soluk getirecek enerjik genç adam imgesi değildi. Stenberg kahve makinesini çalıştırdı, mutfak masasına oturdu ve gazeteleri açtı. Hepsi John Thorning yüzündendi. Eski akıl hocası yeniden hayatına girmekteydi. Ona bir astmış gibi davranıyor, Stenberg'in geride bırakmak istediği düşünceleri, hisleri ve anıları hatırlatıyordu. Sophie ile olan ilişkisinin sebebi de kısmen babasıydı. Oturup Thorning'in emirlerini ve dayatmacı yorumlarını dinlemek, patronun kızını becerdiğini düşündüğünde çok daha katlanılabilir oluyordu. Ve Sophie de bunun farkındaydı. Hatta beraberlerken bu gerçeği kullanıyordu. Sophie manipülatif, dengesiz, deli biriydi ama aynı zamanda da Stenberg'in sırrıydı. Hayatında akıl hocasının, kayınpederinin ve karısının bilmediği ve kontrol etmediği tek şeydi. Sophie ile olan ilişkisi kendini onlardan biraz daha akıllı hissettiriyordu. Daha canlı, daha anın içinde. Ama artık Sophie hayatta olmadığı için onun zayıflığı halini almıştı. Stenberg'in tek zayıflığı. John Thorning de ona baskı uygulamaya çalıştıkça Stenberg bu zayıflığı hatırlayacaktı. Ve Sophie'nin ölümünü tekrar tekrar her gece yaşayacaktı. Stenberg gözlerini ovuşturdu, kendine bir bardak kahve koydu ve kaynayan sıvıdan bir yudum alırken üstteki haberi okumaya başladı. Dördüncü sayfadaki yazı onu irkiltti ve çenesiyle kucağına biraz kahve döküldü. Adalet Bakanı tarafından istişare edilmek üzere yollanan ve iyi düşünülmedikleri bariz bir dizi teklif, İsveç hukuk geleneğine uymuyor ve vatandaşın geleceğinin ve tarafsız yargılanma hakkının ciddi bir şekilde tehlikeye girdiği bir toplum yaratma riski taşıyor. Stenberg kendini zorlayıp yazıyı ikinci defa okudu, aniden midesi bulandı, kahretsin. Makalenin yazarlarının isimlerini bir kez daha okudu, 10 avukat. Hiçbiri gerçek ağır sıkletlerden ya da tanınmış simalardan değildi. Mesleklerinin en iyilerinden sayılmazlardı ki bu biraz teselli ediciydi. Ama lisede bir isim öne çıkmaktaydı, Per Sørensen. Stenberg Per'i tanıyordu. Genç, akıllı ve hırslıydı ve John Thorning'in çıraklarından biriydi. Makalenin zamanlaması bazı açılardan kusursuzdu. Neredeyse herkesin gazeteleri okuduğu pazar sabahı seçimlere yalnızca birkaç ay kalmasına rağmen siyasetin yaz tatiline girdiği dönem. Tüm profesyonel köşe yazarları sıkılmışlardı veya internet yayınlarında ya da sosyal medyada ağız sulandırıcı bir şeylerin peyda olmasını bekliyorlardı. Ve partinin büyük yaz galası gelecek perşembe yapılacaktı. Partinin önde gelenleri, kıdemli kamu görevlileri ve iş insanları hepsi makaleyi ve devamındaki tartışmayı ve analizi okumuş olacaklardı. Bazıları endişeyle, bazıları fesatlıkla karşılayacaktı. Ama Stenberg her halükarda pür neşe gülümsemek ve hepsinin elini sıkmak durumunda kalacaktı. Mevcut kanıtlar göz önünde bulundurulduğunda yalnızca bir muhtemel sonuç vardı. Makale bir uyarı atışıydı. Stenberg, John Thorning'i kara alma sürecinin dışında bırakmaya devam ettiği takdirde olacakların bir habercisiydi. Cep telefonu titremeye başladı. Basın sözcüsünün numarasıydı. Gözünü daldan budaktan sakınmamak daha iyi olacaktı. Merhaba Cecilia. Evet, uyandım ve evet okudum. Stenberg ayağa kalktı, mutfak dolaplarından birini açtı ve bir kutu parasetamol çıkardı. Baş ağrısı haplarından birkaçını tezgaha döktü. Hayır, yorumda bulunmak istemiyorum. Pazar sabahı öğlene dönüşmüş, Natalie iki bardak çay içip yarım paket kurabiye yemeği başarmış, Atıf'ın banyodan çıkmasından en az 5 dakika önce de buna pişman olmuştu. Atıf duş almış ve tıraş olmuştu ve koyu renk gözlerindeki ifade giderek iyileşmeye başladığını gösteriyordu. Günaydın. Natalie ona bir bardak çay koydu ve akşamleyin üzerinde çalıştığı teklifi sunmadan önce yarısını içmesini sabırla bekledi. Onu buralardan uzağa götürecek çıkış planı. Kahrolası Oscar Wilde'den uzağa. Planların biraz yavaş ilerliyorlar değil mi dedi Natalie ve aniden tam da umduğu gibi Atıf'ın ilgisini çekmeyi başardı. Dinle, en geç yarın buradan gitmiş olurum. Natalie bir elini kaldırdı. Suçlama değildi, sadece bir gerçeği dile getirdim. Hala normale dönmüş değilsin ve 24 saattir uyuduğunu düşünürsek buluşmanın da pek beklediğin gibi gitmediğini söyleyebiliriz. Atıf itiraz edecekmiş gibiydi, bu yüzden Natalie havadaki elini indirmedi. Bir teklifte bulunmayı düşünüyordum, ikimize de faydası dokunabilecek bir şey. Bu boktan ülkeden bıktım. Daha sen ortaya çıkmadan önce de yurt dışına taşınmayı düşünüyordum, Tayland'a. Kendime küçük bir bar falan açarım, böylece yılın 5 ayı kıçım donmaz. Ancak bunu yapmak için sermayeye ihtiyacım var. Sen ise ailenle irtibat kurmak ve olan biteni anlatmak istiyorsun ki vakit geldiğinde hazır olsunlar. Daha da önemlisi onları evlerinden ve sonra da ülkeden çıkarmak için bir plana ihtiyacım var. Şu anda Cassandra ve Tindra'yı yarım düzine polis izliyor olsa gerek. Senin gelmeni bekliyorlardır. Şüphe uyandırmadan rahatça hareket edebilecek birine ihtiyacım var. İşe yarayacak bir planla çıka gelip uygulamaya koyacak birine. Atıf'a biraz düşünecek zaman tanımak için duraklayıp dudağına dudak parlatıcısı sürdü. Atıf konuşmadan oturup parmaklarını çay bardağına vurdu. Ne kadar? Hizmetlerim için 1 milyon ve bir planım için de 1 milyon daha dedi Natalie, karalamalarla dolu not defterine pat pat vurarak. Atıf'ın meblağın büyüklüğü karşısında korkmasına fırsat bırakmadan hızla devam etti. Teklif ihtiyacın olan her şeyi almak için sana vakit bulmamı da içeriyor. Uçak biletleri, sahte pasaportlar, oteller, yeni kıyafetler. Hesapladım. En az 50 bine, muhtemelen biraz daha fazlasına ihtiyacın olacak. Natalie paranın nereden geleceğini düşündüğünde az kalsın gülümseyecekti. Ancak bu kendine saklaması gereken bir detaydı. Kendisi bile planının daha iyi ne olduğunu düşünüyordu. Esas soru, Atıf kabul edecek miydi? Atıf bardağını bitirdi, sonra yavaşça masaya koydu ve sandalyesini Natalie'ninkine biraz daha yaklaştırdı. Aklında neler olduğunu anlat bana dedi. 23. Bölüm. Julia Gabrielson ofisinin kapısını kapamış ve meşgul olduğunu belirtmek için kırmızı ışığı açmıştı. Gerçi normal şartlar altında bile kimsenin onu pazartesi sabahı rahatsız edeceği yoktu. Ve şu anda şiddet suçları birimindeki neredeyse tüm meslektaşları dışarıda bir değil iki katilin peşindelerdi. O ve soruşturmaların masa başı kısımlarını yürüten birkaç sivil çalışan dışında herkes gitmişti. Daha çok veri tabanı araştırması, Ebu Hamza'nın bağlantı ağını detaylandıran Excel dosyalarına daha fazla ek ve daha fazla hayal kırıklığı. Yapması gereken çok daha önemli işler vardı. David Saraç o terk edilmiş ofiste bulunmuştu. Öldürülmeden kısa bir süre önce orada muhtemelen Frank Hunter'la buluşmuştu. Ancak yapbozda hala birçok eksik parça vardı. Saraç'ın pasaportu firar ettiğini sonraki akşamı Frankfurt'ta kullanılmıştı. Ancak eldeki tüm delillere göre Saraç'ın sağlığı hiç iyi değildi. Firar edip bir de aynı gün yurt dışına nasıl çıkabilmişti ve neden geri dönmüştü ve nasıl? Yapbozun bu parçası yerine oturmadıkça ilerleme sağlamak neredeyse imkansızdı. Telefonu çaldı ve Julia ahizeyi kavradı. ''Alo Julia, ben bilişim güvenlik biriminden Johan Zachrisson. Bakmamı istediğin dizüstü bilgisayar için arıyorum.'' ''Vay canına, oldukça hızlı oldu. Nedir durum?'' Julia doğruldu. Eğer şansları yaver gittiyse Hunter'ın saklandığı yerde bulunan bilgisayar birçok soruya cevap verebilirdi. Açıkçası biraz karışık. Hızlı giriş dönüş yapmamızın sebebi sabit diskte pek bir şey olmaması. Fakat yine de sana birkaç şey söyleyebilirim.
Pekala.
Julia bir kalem ve kağıt al, dinliyorum. Öncelikle bilgisayar yepyeni, neredeyse hiç kullanılmamış. Diskteki tarihlere bakılırsa sahibi bilgisayarı ilk olarak 13 Şubat saat 15.46'da kullanmış. Ondan sonra bilgisayar 28 Şubat'a kadar düzenli olarak kullanılmış. Ama o zamandan beri internete bağlanmamış, hiçbir program güncellenmemiş ve dosyalarda değişiklik yapılmamış. Bilgisayarın açıldığına dair bile bir emare yok. Yulia bilgileri öndeki kağıda not aldı. 28 Şubat, Saraç ülkeden çıktıktan 3 gün sonrası. Demek ki Hunter saklanma yerinde en az bir bu kadar daha kalmıştı. Neden? Neyi beklemişti? Ve Saraç ne için Belgrad'a gitmişti? Bilgisayar genel olarak çevrim içi haberlere bakmak için kullanılmış diye devam etti Zach Riston. Senin için tarama geçmişinin bir çıktısını aldım ama içinde heyecan verici bir şey yok. Daha çok İsveç iç politika haberleri ilgili şeyler. Tek istisna bir seyahat sitesi, onu da yalnızca bir kere ziyaret etmiş. Lufthansa dedi Yulia, Frankfurt'tan Belgrad'a bir uçuş 25 Şubat. Evet, nereden bildin? Yulia'nın aklında bir düşünce belirmekteydi. Bakıcı Eskel'in Hunter'ın dış görünüşünün Hunter'ın fotoğrafı ile Saracinkiler arasında bir yerde olduğunu söylemesiyle ilgili bir şeylerdi. Ve bu Amante'nin Hunter'ın işiyle ilgili söylediği şeylerle birleşti. Zach Ritson'un sorusuna cevap vermeden kullanıcı kimseyle iletişim kurmuş mu diye sordu. Kurmuş, ancak korkarım kim olduğunu söyleyemeyeceğim. Incognit diye şifreli bir e-posta programı kullanmış. Buna daha önce de birkaç kere rastlamıştım. Incognito hiçbir şeyi bilgisayara kaydetmiyor. Her seferinde çıkış yapılmak zorunda ve çıktıktan sonra da Incognito neredeyse tüm faaliyet izlerini bilgisayardan siliyor. Hizmetin kullanıldığını anlamak için bile ustaca tecrübeli bir bakış gerekiyor. Tam olarak IP adresini bilmek icap ediyor. Kullanıcı Incognito'ya yaklaşık 10 kez bağlanmış, yani hem e-posta aldığı hem de yolladığı yüksek ihtimal.
Peki en son ne zaman kullanmış?
28 Şubat, ama ondan önce ilginç bir şey oluyor. 26 Şubat'ta bir Word dosyası oluşturuyor ve muhtemelen bunu Incognito aracılığıyla iliştirerek yolluyor. Çünkü aynı gün Incognito'ya girdikten sonra dosyayı bilgisayardan silmiş ya da en azından sildiğini sanmış.
Sanmış?
Yulia adamın ne demek istediğini anlar gibi olmuştu. Çöp sepetini boşaltmak için bir şeylerin yok olması için yeterli değil. Bilgisayar belgenin kendisini silmez, sadece ona giden izleyi siler. Bilgisayar alana ihtiyacı olup üzerine başka bir şey yazana kadar belge hala sabit disktedir.
Ve kullanıcının bilgisayarı kullanmayı 2 gün sonra bıraktığı düşünülürse...
Belge hala sabit diskte, evet. Sana her şeyi indirip kendin okuyabileceğin bir link yollayacağım. Sonra küçük bir şey daha var.
Neymiş?
Tam emin değilim ama bence kullanıcı gönderdiği belgeye bir imge de iliştirmiş. Buna dair deliller buldum. Bilgisayarda kayıtlı herhangi bir imge yok. O halde harici bir kaynaktan gelmiş olmalı.
Yani kamera gibi mi?
Kamera, cep telefonu, hafıza kartı, dizüstü bilgisayara bağlanabilecek herhangi bir çeşit harici depolama cihazı. Eğer öyle bir şey bulmadıysanız gözünüzü dört açın. Bu imgenin önemli olacağını hissediyorum. Eminim belgeyi okuduktan sonra sen de öyle düşüneceksin.
Yulia harici hafıza yazıp bir dizi ünlem ekledi ve kelimelerin altını defalarca çizdi. Başka bir şey...
Galiba bu kadar. Başka bir şey bulursam ararım.
Teşekkürler Yohan. Belgenin linki ne zaman gelir?
Yulia'nın bilgisayarı 2 kere uslu uslu öttü. Geldi bile.
Yulia aramayı sonlandırıp talimatları uyguladı. Dosyayı indirmesi 30 saniye kadar sürdü.
Tamamlanır tamamlanmaz Word dosyasını açtı. İçeriği birkaç defa okuyup sonra sandalyesinde yavaşça arkasına yaslandı.
20. ayrımın sonu. Sayfa 221.